küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere bugün Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Yeniden birlikteyiz. Küresel analiz programının gündeminde yine çok fazla başlık var ama biz bu başlıklardan sadece birkaçını konuşacağız. Geçtiğimiz haftayı özetleyeceğiz biraz. Çok sıcak gelişmeler var. Özellikle Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında, temas hattında çatışmalar başladı. Çatışmalara ilişkin görüntüler geliyor. Bu çok sıcak bir gelişme. Birkaç gündür devam ediyor. Bunu bugün konuşacağız ama isterseniz geçtiğimiz hafta neler yaşadık ona bir göz atalım. Rusya-Ukrayna savaşında önemli bazı gelişmeler yaşanmıştı. Harkiv bölgesinden Rusların çekilmeye başladığına dair medyaya bir takım haberler düştü. Görsellerle bu teyit edildi. Bu tabii ki yeni bazı soruların gündeme gelmesine neden oldu. Biliyorsunuz Rusya Kiev'i önce abluk altına almıştı. Kiev'e girmeye çalışmıştı. Ancak Kiev'e girme noktası olmadı. Çok ağır kayıplar verdi ve bu noktadan çekildi. Ve askeri önceliğinin Donbas bölgesi olduğunu, yani iki sözde bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlerden oluşan, yani Luhansk ve Donetsk cumhuriyetlerinden oluşan Donbas bölgesine ağırlığını vereceğini ilan etmişti. Askeri strateji değişmişti. Operasyonun siyasi stratejisi ve hedefleri konusunda da bir değişiklik ortaya çıkmıştı. Ancak daha sonradan savaşın 6. ayı bittikten sonra Rusya'nın mevcut bölgelerde, yani işgal altında bulundurduğu bölgelerde etkin bir kontrol sağlayamadığı anlaşıldı. Bunun tabii ki birçok sebebi vardı. Batı her geçen gün Ukrayna ordusuna askeri yardımlarda bulunuyordu. Özellikle HIMARS füze sistemlerinin Ukrayna ordusuna teslim edilmesiyle birlikte Ukrayna ordusu daha cesaretli karşı saldırılara ve karşı operasyonlara başladı. Ve bunun sonucu görüldü. Geçtiğimiz günlerde Rus ordusu Harkiv bölgesinden, ki Rusya açısından son derece önemli bir bölgeydi. Özellikle Luhansk Cumhuriyeti'ni, yani Donbas bölgesindeki Luhansk ve Donetsk Cumhuriyeti'nde yürütmüş olduğu operasyonu biraz daha güven altına alma noktasında önemliydi. Fakat başarısız gözüküyor. Bu ne anlama geliyor? Rusya yeni bir strateji mi hayata geçirecek, yoksa bu taktiksel bir geri çekilme mi? Rusya'nın başka bir oyunu mu var, hamlesi mi var? Bunu bugün konuşacağız. Tabii bu Batı açısından ne anlama geliyor? Yaptırımlar hala ağır bir şekilde devam ediyor. Putin'den çok önemli açıklamalar geldi geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde. Tamamıyla bütün enerjisini Avrupa'nın keseceğine ve Avrupa'nın donacağına ilişkin açıklamalar yaptı. Bu Avrupa'daki panik havasını biraz daha derinleştirmiş gözüküyor. Dolayısıyla Ukrayna-Rusya savaşı hala en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta yine Türkiye dış politikasında önemli bir haftaydı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkanlara bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret kapsamında da önemli mesajlar verdi. Ukrayna savaşına ilişkin önemli mesajlar verdi. Balkanlarda tabii hassas bir süreçten geçiyor. Özellikle Bosna Hersek'te yaşanan hadiseler, son haftalarda Kosova'da yaşanan hadiseler Balkanlar'ı da yeniden gündem haline getirebilir. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a, Hırvatistan'a ve Bosna Hersek'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Buralardan da çok önemli mesajlar verdi. Oradaki aktörlerin Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden vermiş olduğu mesajlar da çok çok önemliydi. Dış politika açısından hareketli bir hafta olduğunu söyleyebiliriz, ki Yunanistan meselesi bir türlü sakinleşmeyen bir gerginlik havası var. Ege'de, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasında gerginlik her geçen gün başka boyutlarla sahneye çıkıyor. En son Yunanistan sahil güvenlik güçleri bir sivil gemiye yönelik taciz ateşinde bulundular ve gemi bu noktada zarar gördü. Yunanistan tarafından sert açıklamalar geliyor. Türk tarafından da yine sert açıklamalar geliyor. Dolayısıyla bu gerginlik döneminin bir müddet daha devam etmesi olası gözüküyor. Bunun implikasyonlarını da önümüzdeki programlarda mutlaka konuşacağız. Tabii dış politika açısından Azerbaycan-Ermenistan meselesi önemli bir konu. Zira yeni belki bir tür ateşkes sağlanmıştı. Büyük aktörler bu ateşkesin devamı konusunda bir irade ortaya koyuyorlar. Rusya'nın, Türkiye'nin çok önemli aktörler olduğunu görüyoruz. Ama Ermenistan tarafında gerek iç siyaset sebepleriyle gerekse de bu meselenin bir tür ideolojik bir noktada değerlendirilmesi nedeniyle provokasyonlar devam ediyor. Tabii Azerbaycan ordusunun çok hızlı reaksiyon verdiğini gördük. Yine birçok Ermeni askerin bu noktada hayatını kaybettiği haberleri de şu anda sıcağı sıcağına geliyor. Tabii Irak noktasında Türkiye'nin terörle mücadelesinde yoğun bir haftayı geride bıraktık ve yoğun bir hafta devam edeceğe benziyor ki Türkiye birçok terörle mücadele operasyonu yapıyor ama daha net olarak terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini hedef almaya devam ediyor ve çok etkili, başarılı operasyonlar yapıyor. Örgüt de bu noktada her geçen gün tecrübeli sözde yönetici isimlerini kaybediyor. Bunu da bugün konuşacağız. Tabii bu hafta önemli bir hafta aslında. Yani dış politika açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısı için Özbekistan'a gidecek. Şangay İşbirliği Örgütü biliyorsunuz bölgedeki büyük aktörlerin, Rusya gibi, Çin gibi aktörlerin alternatif bir düzen oluşturmak adına inşa ettikleri bölgesel bir oluşum. Ekonomik bir elbette birliktelik ama aynı zamanda siyasi bir manası da var. Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'ne davet edildi ve Sayın Cumhurbaşkanı gidecek. Bu ne anlama geliyor? Batı'da bir takım homurdanmalar başlamış gözüküyor. Acaba Türkiye'nin ekseni mi değişiyor? Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor mu? Türkiye Rusya ile ilgili verdiği mesajlarda Batı'dan farklı mı düşünüyor? Soruları daha sıklıkla sorulmaya başlandı. Yine geçtiğimiz haftanın önemli konularından bir tanesi dünya gündemini hala meşgul ediyor ki İngiltere'de Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti. 70 yılın ardından İngiltere'de tahtın yeni sahibi Kraliçe'nin oğlu Charles oldu ve Charles artık İngiltere'nin yeni kralı. Bu İngiltere siyasetine nasıl yansır? İngiltere'nin dünya siyasetine nasıl yansır? Gerçekten ilginç günler bizi bekliyor. Can, ben evet, uzattım. Başka konular da var aslında konuşulabilecek ama biz bunlardan birkaçına odaklanalım istersen. En önemli ve en sıcak gelişmelerden bir tanesi Ermenistan-Azerbaycan meselesi. Ne diyorsun? Yeniden bir gerginlik, yeniden bir çatışmanın derinleşmesi söz konusu olabilir mi?
Yani tabii ciddi bir tehdit var zaten gece boyunca. Ciddi sıcak çatışmalar söz konusu oldu ve özellikle Ermenistan tarafının çok ağır kayıplar verdiği anlaşılıyor. Bunların bir kısmı görsel olarak da konfirme edildi. Yine Azerbaycan ordusu yaptığı açıklamada bölgedeki S-300 hava savunma sistemlerinin bertaraf edildiğini, yine birçok komuta kontrol yapısının ve zırhlı birliğin yine Ermeni askerlerin hedef alındığı yönünde 200'den fazla Ermeni askerin Eskişehir'e getirilmesi söz konusu. Tabi Azerbaycan ordusu da bazı şehitler verdi maalesef. Burada tabi temel mesele aslında Ermenistan'ın daha önceki ateşkes bağlamında verdiği taahhütleri yerine getirmemesi. Paşinyan zaten bugün yaptığı açıklamada buna çok istekli olmadığını da gösteriyor. Özellikle işte Azerbaycan'la Türkiye arasında oluşacak Nahçıvan'ı birleştirecek o koridora izin vermeyeceklerini yine dile getirdiler. Bu tabii evet, daha önceki anlaşmanın hilafına bir açıklama ve gerginliği daha da artıracak bir mesele. Yine Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin sabotaj yapabilmek adına bazı hamlelerde bulunması, işte mayınlama çabaları vesaire gibi unsurlar aslında dünkü çatışmayı tetikledi. Ancak dediğim gibi temel mesele Ermenistan'ın savaşı kaybettiğini farkında olmaması ve bunu hazmedememesi hala dayattığı şartları. Paşinyan dünkü çatışmadan sonra yine hemen Rusya'dan evet, yardım istediğini ifade etti. Evet. Yine Fransa ile temas kurduğunu ortaya koydu. Ama şu anda her iki ülkenin de kendi gündemleri itibariyle Ermenistan'a çok da destek olabilecek nitelikte durumda değiller. asimetrik güç açısından baktığımızda Azerbaycan'ın caydırıcı bir şekilde Ermenistan'a karşı üstünlüğünü tahkim ettiği görülüyor. Yine dünkü kısa süren çatışmalarda da Azerbaycan ordusu özellikle TB2 dronlarını kullanarak çok etkili bir şekilde Ermenistan'ın bölgede bulunan askeri varlığını elimine etti. Bu anlamda bu güç dengeleri ortadayken Paşinyan'ın daha akıllıca hareket etmesi gerekiyor ve daha önceki ateşkes şartlarına uyacak şekilde taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Başta da hem çekilmeleri gereken bölgelerden çekilmeleri hem de ilgili koridorun hayata geçmesi için çaba sarf etmesi gerekiyor. Aksi halde bu gerginlikler zaman zaman böyle sıcak çatışmalara da dönecek şekilde devam edecektir. Paşinyan aslında önemli bir tespitte de bulundu. Azerbaycan bize dayattığı şartları sahada askeri yöntemlerle hayata geçirmeye çalışıyor dedi. Bunda haklılık payı var. Yani sen taahhüt verdin savaşta yenilgi uğradıktan sonra. Yapman gerekeni yapmazsan Azerbaycan ordusu elbette bunu tabii sağlamaya yönelik cebren adımlar atacaktır. Ki bunları attığını görüyoruz. Yani şu anda mevcut Ermeni ordusunun Azerbaycan ordusunu caydırma ve onun karşısına mukavemet gösterme gücü olmadığı anlaşılıyor. Bunu böyle kısa süren çatışmalarda da görmek mümkün. Dolayısıyla Rusya'nın müdahale etmediği bir denklemde ki şimdi birazdan konuşacağız. Ukrayna krizi devam ettiği sürece Rusya'nın burada bir hamle yapabilmesi çok olası görünmüyor. Tek bir şey benim aklıma gelen acaba hani Rusya'nın bir kışkırtmasıyla burada Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmaların eskale olması ve Azerbaycan'ın işte Türkiye üzerinden Avrupa'ya sağladığı doğal gaz akışının durması mı isteniyor? Yani bu mesela çok ciddi bir tehdit. Avrupa'nın arz güvenliği açısından da, Türkiye'nin arz güvenliği açısından da Azerbaycan şu anda çok önemli bir oyuncu durumda. Yine Türkmen gazının Azerbaycan üzerinden geçişi söz konusu. Eğer burada bir eskalasyon olur da bu boru hatları hedef alınırsa o zaman işte Avrupa'nın gerçekten doğal gaz ihtiyacı noktasında yeni bir darbe almış olması söz konusu olabilir. Bunu da böyle bir parantez içerisinde her zaman aklımızda tutmamız gerekir diye düşünüyorum.
Doğru, yani bu noktada hakikaten soru işaretleri çok fazla. Rusya elinden geleni yapacak gibi gözüküyor. Sen de konuyu açtın, istersen oradan devam edelim. Şimdi Rusya, sen tabii bu programları dikkatli bir şekilde dinleyenler açısından senin söylediklerin hafızalarındadır. Sen Rusya'nın gerçekten zor durumda kalacağını hep söyledin. Hatta bu ekonomi meselesinde bile kısa vadede taktiksel olarak belki Rusya kazanıyor gibi gözükse de uzun vadede Rusya küçülecek, zayıflayacak. Bu noktada da Ukrayna'daki varlığını çok fazla sürdüremeyecek demiştin. Şimdi sürpriz olmadı birçokları açısından. Rusya'nın Harkiv bölgesinden çekilmesi, işte 3 aydır elinde tuttuğu noktaları Ukrayna ordusunun yeniden kontrol altına alması belli ki biraz daha fazla devam edecek gibi gözüküyor. Belki yani Donbas bölgesinde bile Rusya tutunmakta zorlanacak. Çünkü çok ağır kayıplar veriyor. Asker kaybediyor. Gerçekten birçok platformunu kaybetmiş durumda. Ukrayna ordusunun özgürleştirdiği bölgelere girildiğinde özellikle HIMARS sistemlerinin, füzelerinin nasıl bir tahribat yaptığı hedef alanında çok açık bir şekilde gözüküyor. Oralarda Rus askerleri vardı. Dolayısıyla Ukrayna'da İnter'i destekliyor. Ne diyorsun yani? Ne noktadayız sence? Bu neye işaret ediyor?
Yani burada tabii Ukrayna savaşını birçok kez senin ifade ettiğin gibi analiz etmeye çalıştık. Benim hep beklentim bu çerçeveydi. Yani Rusya'nın zaman geçtikçe bu yıpratma savaşının kaybedeni olacağı. Çünkü karşısında sadece Ukrayna ordusu yok. Onun arkasında büyük bir NATO bloku, batılı ülkeler başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere söz konusu ve sınırsız bir silah yardımı yapılıyor. Rusya'nın ise gerek savunma sanayi itibariyle, diğer ekonomik bileşenler itibariyle kaybettiği askeri donanımları yeniden ikame etme şansı pek görünmüyordu.
Evet.
Bu da zaman geçtikçe momentumun Ukrayna ordusunun lehine dönmesini beraberinde getirdi. Zaten aslında Ruslar bir gerçekten askeri harekat planlamışlardı ve yıldırım harekatıyla Kiev'i ele geçirip burada bir iktidar değişikliğiyle kolay bir şekilde Ukrayna'yı kontrol altına alacaklarını düşünüyorlardı. Ardından başarısız olunca bu konvansiyonel bir işgal girişimine dönüştü. Ama planlama hataları, lojistik hatların yetersizliği, askeri donanımların ve insan kaynağının yetersizliğinden dolayı Kiev hattında yine bu Çernihiv ve Sumi'den Ruslar geri çekilmiş ve daha fazla enerjilerini güney ve doğudaki cephe hatlarına kaydırmışlardı. Ardından da kısmen bu özellikle Mariupol gibi kentlerin güneyde ele geçirilmesi ve Donetsk üzerinde bazı bölgelerin ele geçirilmesi söz konusu oldu. Ama zaman geçtikçe özellikle batılı silah sistemlerinin daha fazla Ukrayna ordusunun eline geçmesi, onların eğitim almasıyla birlikte işler Ukrayna lehine, Rusya lehine değişmeye başladı ve şu anda askeri açıdan ofensif konuma Ukrayna ordusu geldi. Özellikle evet. de işte az önce konuştuğumuz Harkov hattında son 4-5 günde Rus ordusunu tamamen bozguna uğrattılar ve çok ağır kayıplar verdirerek Rusya'nın yaklaşık 3-4 ayda ele geçirdiği tüm bölgeleri Harkov ekseninde Rus sınırına kadar olan ele geçirmeyi tekrardan başardılar. 6000 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Ve burada Rusların kendi savunma bakanlıklarının yaptığı açıklamanın hilafını aslında kontrollü bir geri çekilmede gerçekleştiremedikleri, geride çok ağır kayıplar bırakarak çekildikleri anlaşılıyor. Çok sayıda Rus askeri öldürüldü, esir düştü, ağır silahlarını, zırhlı araçlarını kaybettiler ve tabii çok sayıda enkaz da söz konusuydu. Burada hem HIMARS sistemleri ama bununla birlikte antitank silahların çok etkili bir şekilde Ukrayna ordusu tarafından kullanılması da önemli. Tabii bir diğer unsur da moral motivasyon. Yani savaştaki evet. gerçekliği belirleyen önemli unsurlardan bir tanesi aktif savaşan unsurların moral motivasyon üstünlüğü. Şu anda Ukrayna ordusu kendi topraklarını işgalden kurtarmak için savaşıyor ve çok ciddi bir moral motivasyon üstünlüğe sahipler. Ama Rus ordusundaki askeri bileşenler için aynı şeyleri bence söyleyebilmek çok zor. Burada ciddi bir moral motivasyon sorunu var Rus ordusunda. Ne yapmaya çalıştıklarına yönelik bir bence sorun var. Bu da Rus ordusunun mukavemetini bence düşürüyor. Dolayısıyla şimdi Harkov'dan sonra belki Kherson hattında da daha güneyde. Keza yine Donbas'ta da Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı agresif bir şekilde operasyonları bence devam edecektir. Tabii Rusların önünde bir dilemma var. Yani Ruslar mevcut durumu sürdürürlerse sahadaki tüm kazanımlarını kaybedecekler. Bu açık bir gerçek olarak bence artık önümüzde duruyor. Hava üstünlüğünü sağlayamamış durumdalar. Karadaki donanım ve askerlerin niteliği ve moral motivasyonu açısından da bence Ukrayna ordusu şu anda üstünlüğü ele geçirdi. Ruslar ya genel seferberlik ilan edecekler ve tam bir mobilizasyonla yüz binlerce asker bölgeyi yiyerek, kayıpları da göze alarak Ukrayna ordusuna yönelik hamle yapıp ülkenin önemli bir kısmını ele geçirmeye çalışacaklar. ya da mevcut durumu korumaya çalışarak adım adım yıpratma savaşının da yenilgi uğrayarak elinde tuttukları bölgeleri kaybedecekler. Başka alternatif evet. Bence görünmüyor.
Şimdi tabii içeride de bir tartışma başlamış gözüküyor. Yani tabii ki Rusya demokratik bir ülke değil. Yani medya bu noktada ciddi bir baskı altında olduğunu söyleyebiliriz ama medyada bile içeriye yönelik doğrudan Putin'in adı zikredilmese de bir eleştiri var. Ona ne diyorsun? Bu
yani ilk defa bu kadar gerçekten Rusya'nın içinde de tartışma oldu. Hatta Kadirov'un açıklamaları mesela çok belirleyiciydi. Burada Putin'e doğru bilgi verilmediğini, onun yanıltıldığını söyledi. Burada özellikle Savunma Bakanlığı hedef alınıyor. Tabii zaten savaşın başında beri aslında Rus ordusunda çok ciddi sorunlar oldu. Ortaya çıkmıştı. Komuta kontrol noktasındaki yetersizlikler, planlama hataları, temel stratejideki sorunlar. Ama bunların ötesinde ordudaki yolsuzlukların da gün yüzüne çıkmaya başladığını gördük. Yani lojistik sorunlar, askere verilen ikmaldeki sorunlar, işte savaş araçlarının, zırhlı araçlarının özellikle bakımlarının yapılmamış olmasından ötürü yolda kalmaları vesaire gibi birçok sorun ortaya çıkmıştı. Şimdi bunlar çok daha fazla konuşuluyor. Bir de Ruslar iç kamuoyunda da hala Ukrayna'daki savaşın aslında bir askeri kısmı bir askeri operasyon hareket olduğu şeklinde değerlendirme var. Ve burada bir seferberlik hali söz konusu değil. İşte bu da tartışılıyor şu anda. Tam bir seferberlik haliyle müdahale edilmesi gerektiğini, aksi halde Rusların istediğini alamayacağı ve savaşı kaybedeceğine yönelik açıklamalar yapılmaya başlandı. Bu da içerideki tartışmaların gittikçe bizi alevleneceğini ve mevcut durumunu eğer sürdürmek istenirse bunu halk desteğinin de gittikçe azalacağını gösteriyor. Tabii bu Putin üzerinde daha fazla baskı yapacaktır diye düşünüyorum.
Şimdi önümde İtalyan Limes gazetesinden bir alıntı okuyacağım sana.
Evet.
Yunanistan Türkiye'nin olağanüstü jeopolitik yükselişinden korkuyor. Ankara'nın birden fazla masada başrol oynama yeteneğinden, parantez içinde ABD ve diğerlerine, vazgeçilmez bir aktör olarak kendini kabul ettirme yeteneğinden korkuyor. Ne diyorsun bu noktada Türkiye-Yunanistan gerilimine?
Doğru. Hatırlarsan bir başka aktör olarak yine Türkiye'nin bu jeopolitik yükselişinden korkan diğer bir aktör de Fransa'ydı. Macron'du. Aslında burada Fransa ve Yunanistan'ın kurduğu bu ortak angajmanla bu eskalasyonu yürüttüklerinin bir diğer delil oldu bu. Gerçekten de Türkiye son dönemde özellikle dış politikada attığı adımlarla önemli bir jeopolitik güç olarak kendini kanıtlamış oldu. Özellikle de Ukrayna krizini ciddi bir fırsata çevirdi ve üçüncü yol siyaseti izleyerek hem Rusya nezdinde hem Ukrayna ve Batılı ülkeler nezdinde vazgeçilmez bir aktör konumuna geldi. Hele ki Tahıl Koridoru Anlaşması'nı da hayata geçirmesiyle birlikte dünyanın küresel anlamda gıda güvenliğinin sağlanmasına kilit rol üstlendi. Keza şimdi Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde de Türkiye en önemli aktör konumunda. Dolayısıyla tüm bunları bir araya getirdiğimizde mevcut durumdan hem Yunanistan'ın arkasındaki Fransa gibi ülkelerin çok ciddi anlamda rahatsız olduğunu görüyoruz. İşte bu etkiyi sınırlayabilmek ve çerçeveleyebilmek adına belki de çeşitli eskalasyonlarla Türkiye'yi bir tuzağa çekme çabası var. Özellikle Yunanistan suni gerilimler yaratarak Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile karşı karşıya gelmek ve Türkiye'yi ardından batılı ülkelerle karşı karşıya getirme çabasında. Türkiye bunun farkındalığıyla tabii hareket ediyor. Ancak mütekabiliyat çerçevesinde de atması gereken adımları Yunanistan'a karşı atıyor. Ancak Yunanistan'ın Türkiye'nin yeni jeopolitik konumunu hazmetmekte ciddi anlamda zorlandığını, yine Yunanistan'ın arkasında Fransa gibi ülkelerinde Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kullanma noktasında arasallaştırdığını görüyoruz.
Evet, şimdi istersen Irak'taki son günlerdeki Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları yeniden yoğunlaştı. PKK'nın üst düzey sözde yöneticilerine yönelik ciddi bir terörle mücadele operasyonu var. Ne diyorsun bu konuda?
Evet, burada MIT'in yürüttüğü bu özel operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Sadece son bir haftaya baktığımızda Erbil'de, Gara'da ve Kandil'de üst düzey PKK yöneticilerinin yine hedeflendiğini ve etkisiz hale getirildiğini gördük. Özellikle Erbil'in kırsalında PKK'nın önemli bir suikast timi etkisiz hale getirildi. Burada 3 tane unsur öldürüldü. 2 tanesi de ağır yaralandı ve peşmergenin eline geçti. Hatta bunun ardından özellikle PKK unsurlarıyla peşmerge arasında muazzam bir medya savaşı başladı ve KCK liderliği, sözde liderlik peşmergeyi Türkiye'ye yardım etmek ve birlikte hareket etmekle suçladı ve yaralı PKK'ların kendilerine teslim edilmesini istedi. Bir mücadele yaşandı. Ardından yine bugün medyaya servis edilen bilgilerde özellikle Gara'da ve Kandil'de de yine çeşitli örgüt mensuplarının MİT tarafından etkisiz hale getirildiğini gördük. Tabi burada etkili bir strateji hayata geçiriliyor ve örgütün hem üst düzey kadrosu hem orta düzey yönetici kadrosu, saha komutanları, yine Türkiye'de eylem arayışında olan terörist unsurlar, lojistik geçişlerde rol üstlenen unsurlar etkisiz hale getiriliyor. Bu da örgütün hem Türkiye'de eylem yapma kapasitesini minimize ediyor, hem içeride komuta, kontrol ve moral motivasyonu çökmesine ve örgütün mobilizasyon kabiliyetinin sıfırlanmasına neden oluyor. Yine burada temel amaçlardan bir tanesi KCK'nın, işte Irak'taki o liderliğin Suriye gibi diğer yerel unsurlar üzerindeki etkisini de kırabilmek ve onları yerelleştirir, Türkiye adına daha az tehdit üretecek bir hale getirebilmek. Buna yönelik de özellikle isimler seçiliyor ve sahadaki etkili unsurlarla takip edilerek bir şekilde gerekirse doğrudan, gerekirse de SİHA'lar kullanarak etkisiz hale getiriliyor. Bu anlamda hem insan kabiliyeti açısından hem de teknik imkanlar açısından MIT'in gerçekten çok üst düzey bir seviyeye geldiğini, dünyada bu seviyede operasyon kabiliyeti olan, istihbarat kabiliyeti olan sadece birkaç tane ülkenin istihbarat örgütü var. İşte bir CIA, Mossad, belki de ardından artık MIT geliyor diyebiliriz. Gerçekten çok başarılı şekilde operasyonlar icra ediliyor.
Evet Can, bugün de süremizin sonuna geldik. Teşekkürler değerlendirmeniz
için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programının bugünlük de sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşmek ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.